Ayrım 41, Loklamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 379, 3. kısım. Lağım borusundan sürünerek çıkıp yankılı deliğin hemen batısındaki kanalın kıyısını tırmandıklarında paslı su hiç olmadığı kadar durgundu. Barsavi'nin kafilesi ortadan kaybolmuştu. Üç centilmen piç bir kenara sinip havada süzülen bir şahin var mı diye karanlık gökyüzünü tarasa da gözlerine hiçbir şey ilişmedi. ''Gelin kömür dumanına gidelim.'' dedi Locke. ''Dilenci höyü üzerinden. Bir tekne çalabilir ve menfezi kullanarak kimseye gözükmeden eve ulaşabiliriz.'' Tapınak semtinin güney tarafında Perelandro evinin hemen altında bulunan tahliye menfezi, kendisini dışarıdan kapatan bir mazgala ve gizli bir sürgülü mekanizmaya sahipti. Centilmen piçler istedikleri zaman mazgalı açabilirler ve sessiz sedasız gelip gidebilirlerdi.
''İyi fikir Delijan, sokakları ve köprüleri kullanma fikri hiç hoşuma gitmiyor.''
Etraflarında süzülen alçak ve sıcak puslara şükran duyarak ses çıkarmaksızın güney yönünde ilerlediler. Nacaklarını ellerinde tutan Jean başını sağa sola çeviriyor, sallantılı bir çamaşır ipinin üstünde yürüyen bir kedi kadar dikkatli ilerliyordu. Genç adam yoldaşlarını bir köprünün üstünden geçirdi, sonra da usulun güneydoğu kıyısından aşağı indiler. Locke sürekli tökezliyor ve geri kalıyordu. Dilenci höyüğünün ışıksız siyah kütlesi sollarındaki sislerin arasından yükseliyor ve fukara mezarlarının ıslak kokusu havayı dolduruyordu. ''Ne bir nöbetçi ne de gölgeler tepesinden bir kız veya çocuk.'' diye fısıldadı Locke. ''Kimsecikler yok. Bu mahalle için bile çok anormal bir durum.''
''Zaten bu gece normal olan ne var ki?''
Jean elinden geldiğince hızlı bir tempo tutturdu ve kısa sürede başka bir köprüden geçerek güneydeki kömür dumanına girdiler. Locke diğerlerine ayak uydurmak için uğraşırken ağrıyan karnını ve kaburgalarını tutuyordu. Böcek ise geriden geliyor, durmaksızın başını çevirerek arkalarına göz atıyordu. Kömür dumanının kuzeydoğu kıyısında bir dizi yıpranmış rıhtım, çökük merdiven ve ufalanmakta olan taş bir iskele vardı. Daha büyük, daha güzel tüm teknelerle mavnalar zincirlenip kilitlenmişti. Fakat orada burada bir halat dışında hiçbir şeyde sağlama alınmamış birkaç filika yüzmekteydi. Tüm şehir bu tür küçük kayıklarla dolu olduğundan aklı selim hiçbir hırsız onlardan birini çalmakla uğraşmazdı. Yani çoğu zaman. Centilmen piçler içinde bir kürek olanlardan ilkine bindiler. Locke kıç tarafına yığılıp kalırken böcek küreği eline aldı, Jean da halatı çözdü.
''Teşekkürler böcek.''
Jean kendini küçük tahta filikanın ıslak tabanına sıkıştırdı. Üçü birden filikaya zar zor sığıyordu.
''Az sonra seninle yer değiştiririm.''
''Ne yani, ahlaki eğitimimi bahane etmeyecek misin?''
''Ahlaki eğitimin sona erdi.''
Rıhtım geride kalırken ve böcek onları kanalın ortasına çıkarırken Jean gözünü göğe dikti.
''Artık savaş hakkında birkaç şey öğrenme vaktin geldi.''
4. kısım. Jean görünmeden, engellenmeden onları tapınağın hemen güneyindeki kanalın kuzey kıyısına kadar götürdü. Perelandro evi başlarının üstündeki gümüşü sislerin ardında yükselen ışıksız bir suretten ibaretti.
Yavaş yavaş diye kendi kendine söylendi Jean kayığı tahliye menfezinin yanına yaklaştırırken.
Sudan yaklaşık bir metre yüksekte bulunan menfezin ağzı 1,5 metre genişliğindeydi ve neredeyse dosdoğru tapınaktan inen merdivenin altındaki gizli bir geçide çıkıyordu. Böcek bir elini menfezin ucundaki demir parmaklıkların arasından geçirip gizli bir kilit mekanizmasını çalıştırdı. Sonra da tüniğinden küçük bir bıçak çekip içeri tırmanmaya davrandı.
''Önden gideceğim.'' dedi Jean, onu yakasından yakalamadan hemen önce.
''Hiç sanmıyorum. Önden habis bacılar gidecek. Sen yerine otur ve filikayı sabit tut.'' Böcek surat asarak kendisinden istediğini yaparken Locke da gülümsedi. Jean kendini menfezin ağzına çekip karanlığın içine sürünmeye başladı.
''İkinci olma şerefine nail olabilirsin böcek.'' dedi Locke. ''Hem yukarı çıkmamda da bana yardım edersin.'' Üçü birden güvenle boruya doluştuğunda Locke döndü ve ayağıyla küçük filikayı kanalın ortasına doğru itti. Akıntı onu Via Camorazza'ya götürüp sislerin arasında kaybedecekti. Ta ki biri daha büyük bir tekneyle ona çarpana veya sahip çıkana kadar. Locke bunun ardından mazgalı yerine oturtup tekrar kilitledi. Centilmen piçler gelip giderlerken gürültü yapmamak için mazgalın menteşelerini yağlarlardı. Üçü beraber karanlıkta sürünürken kendi soluklarının hafif yankıları ve taşa sürten kumaşın hışırtısı çevrelerini sardı. Jean ine çıkan gizli girişi açarken küçük bir tıkırtı duyuldu, sonra da üzerlerine soluk renkli gümüşi bir ışık huzmesi düştü. Jean loş koridorun tahta zeminine ayak bastı. Hemen sağındaki tutamaklar bir zamanlar peder zincirin yatak odası olan yerin girişine çıkmaktaydı. Sessizce hareket etmek için harcadığı tüm çabaya karşın yürürken zemin hafifçe gıcırdadı. Onun peşi sıra koridora çıkarken Locke'un kalbi gümbür gümbür atmaktaydı. Işık çok kısıktı. Locke bu yeri bildi bileli duvarlar hep altın sarısı ola gelmişti. Jean nacaklarını sıkıca tutarak yavaş yavaş ilerlemeyi sürdürdü. Koridorun sonundaki köşeyi hızla döndü, yere çömeldi. Ve homurdanarak dimdik doğruldu. Kahretsin! Mutfak darmadağın edilmişti. Baharat dolapları ters çevrilmişti. Zemin cam kırıklarıyla ve çanak çömlek parçalarıyla kaplıydı. Erzak dolaplarının kapakları açılıp içleri boşaltılmış, su fıçısı yerdeki fayansların üstüne devrilmiş ve yaldızlı sandalyeler parçalanıp bir köşeye yığılmıştı. Cam inde yaşadıkları süre boyunca başlarının üstünde asılı duran güzelim avize harap vaziyetteydi. Artık sadece birkaç telin ucundan sarkmaktaydı. Gezegenleri ve takım yıldızları kırılmış, yörüngeleri onarılamayacak ölçüde eğrilmişti. Merkezinde yanan güneş ise bir yumurta gibi çatlamış, onu içeriden aydınlatan simyasal yağlar dışarı sızıp masaya akmıştı. Şok geçiren Locke ile Jean giriş koridorunun başında kala kaldılar. Görünmeyen hasımlarla kapışmaya hazır haldeki böcek de köşeyi döndü ve ikisinin arasında duruverdi.
Ne? Tanrılar aşkına! Tanrılar aşkına!
Kalo, Locke tüm gizliliği elden bıraktı. Galdo, Kalo, burada mısınız? Jean gardırobu açılan ağır perdeyi kenara çekti. Sonrasında ne bir şey söyledi ne de bir ses çıkardı. Fakat habis bacılar ellerinden düşüp yerde takırdadı. Gardırop da talan edilmişti. Sıra sıra kaliteli giysiler ve kostümler, tüm şapkalar, kravatlar, pantolonlar ve uzun çoraplar, bütün ceketler, yelekler ve binlerce şilin değerindeki takılar artık yoktu. Aynalar kırılmıştı, makyaj kutusu ters çevrilmiş, içinde ne varsa yerlere saçılıp ezilmişti. Kalo ile Galdo kutunun yanında gözlerini yarı karanlığa dikmiş sırt üstü yatıyorlardı. Gırtlakları bir kulaktan diğerine kadar düzgünce kesilmişti. Yaraları birbirinin ikiziydi. Beşinci kısım, Jean dizlerinin üstüne düştü. Böcek hemen Locke'un yanından sıyrılmaya çalıştı. Locke o dermansız halinin tüm gücüyle çocuğu mutfağa doğru geri itti. Hayır, böcek, sakın! Fakat artık çok geçti. Gördükleri karşısında şok geçiren çocuk, cadı ağacı masaya kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tanrılar aşkına diye düşündü Locke sendeleyerek Jean'ın yanından geçip gardıroba girerken. Tanrılar aşkına ne kadar aptalım! Pılımızı pırtımızı toplayıp kaçmalıydık. Locke diye fısıldadı Jean, sonra da yüzü koyun yere serildi. Bir tür nöbet geçirircesine parmakları açılıp kapanıyor, vücudu baştan aşağı titriyordu. Jean, tanrılar aşkına yine ne oldu? Locke iri yarı arkadaşının yanına çömeldi ve bir elini onun yuvarlak ağır çenesinin altına koydu. Jean'ın nabzı çok hızlıydı. Başını kaldırıp ardına kadar açılmış gözlerle Locke'a baktı. Ağzını açıp kapasa da hiçbir sözcük telaffuz edemiyordu. Locke kendini düşünmeye zorladı. Sebep zehir miydi yoksa bir tür tuzak mı? Odaya simyasal bir tertip mi bırakılmıştı? Peki niye o da etkilenmemişti? Kendini zaten perişan hissettiği için belirtiler henüz dikkatini çekmemiş miydi? Locke telaşla odaya bakındı ve gözleri sere serpe yatan sanza ikizlerinin arasındaki kara bir nesneye takıldı. Bir el, gri, kurumuş, köselemsi, kopuk bir insan eli, avucu yukarı bakıyordu. Parmakları içe doğru sıkıca kıvrılmıştı ve siyah bir iplikle avucun ölü derisine bir isim dikilmişti. Yazı kargacık burgacık olsa da okunur nitelikteydi. Zira soluk mavi bir ateşle belli belirsiz çevrelenmişti. Jean Tannen. Gerçek adını dikerek sana yapabileceğim şeyleri tahmin bile edemezsin. Şahinci'nin kelimeleri kendiliğinden Locke'un hafızasında canlandı. Jean tekrar inledi ve sırtı acıyla kasıldı. Locke kopuk ele doğru uzandı. Kafasından bir düzine plan geçiyordu. Onu bir nacakla doğrayabilir, simyasal ocak tablasında yakabilir, nehre atabilirdi. Uygulamalı büyücülük hakkında çok az bilgisi vardı ama bunlar bile hiç yoktan iyiydi. Mutfağın kırık camları yeni adımlarla çıtırdadı. ''Kıpırdama evlat, tombul dostun sana yardım edemez, aynen öyle orada otur.'' Locke dostunun nacaklarından birini yerden alıp sol eliyle kavradı ve gardırop kapısından dışarı çıktı. Giriş salonunun ağzında Locke'a tamamen yabancı bir adam duruyordu. Üstündeki kahverengi kızıl yağmurluğun kukuletası açık olduğu için uzun seyrek saçları ve sarkık siyah bıyıkları kolayca görülebiliyordu. Sağ eliyle neredeyse gelişi güzel bir şekilde tuttu, arbaletini böceğe çevirmişti. Locke gardırop kapısında belirince adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Bu imkansız'' dedi yabancı, ''burada olmaman gerekiyordu.'' ''Sen gri kralın adamısın'' dedi Locke. Sol eli kapının yanındaki duvarın arkasına dayalıydı. Oradan destek alırmış gibi gözükmesine rağmen aslında nacağı saklıyordu. ''Gri kralın adamlarından biriyim. Başkaları da var.'' ''Sana istediğin kadar para öderim'' dedi Locke. ''Bana onun nerede olduğunu, ne yaptığını ve bağlı büyücüden nasıl saklanabileceğimi söyle yeter.'' ''Saklanamazsın. Bu bilgi sana hediyem olsun.'' İstediğim kadar paraya gelince, bu gücün dahilinde değil. 45.000 tam şilinim var. Vardı dedi arbaletçi tatlı bir dille, artık yok. Tek bir okun var dedi Locke, bizse iki kişiyiz. Jean arkasındaki zeminde inledi. İçinde bulunduğun durum düşünmeye değer. İyi görünmüyorsun, çocuk da pek becerikli birine benzemiyor. Sana kıpırdama dedim çocuk. ''Bir ok yetmez'' dedi böcek gözlerinde Locke'un daha önce hiç görmediği bir öfkeyle. ''Kiminle dalaştığını bilmiyorsun.'' ''Tek bir ok'' diye tekrarladı Locke. ''Böcek içinde değil mi? Ben burada bulunmasaydım ilk işin onu vurmak olacaktı. Sonra da Jean'ı öldürecektin. Takdire değer bir plan. Ama artık karşında iki kişi var ve sen tek kişiye karşı silahlısın.'' ''Sakin olun beyler'' dedi gri kralın adamı. ''İkinizin de suratınıza ok yemeye meraklı olduğunu sanmam.'' ''Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun, neler yaptığımızı da.'' Böcek bileğini hafifçe oynattı ve giysisinin yeninden avucuna bir şey düştü. Locke hareketi ucu ucuna fark edebildi. Neydi o şey? Bir yetim şamarı mı? Ah tanrılı aşkına, onun bir arbalet okuna karşı hiçbir faydası olmazdı ki. ''Böcek'' diye mırıldandı Locke. ''Söyle ona Locke, ona kiminle dalaştığını söyle, başına gelecekleri bilmediğini söyle, onun hakkından gelebiliriz.'' ''Kim yerinden bir santim kıpırdarsa oku yer.'' Arbaletçi bir adım geri çekildi ve silahını sol eliyle destekleyerek bir Locke'a bir böceğe doğrulttu. ''Böcek, sakın.'' ''Onun hakkından gelebiliriz Locke, sen ve ben, ikimizi birden durduramaz, hatta birimizi bile durduramayacağına bahse varım.'' ''Böcek, beni dinle.'' ''Dostuna kulak ver evlat.'' Yabancı silahının arkasında terliyordu. ''Ben bir centilmen piçim.'' dedi böcek yavaşça ve öfkeyle. ''Hiç kimse bize bulaşamaz. Hiç kimse bize alt edemez. Yaptığının bedelini ödeyeceksin.'' Böcek yerinden fırladığı anda yetim şamarını tutan elini kaldırdı. İnce yüzünde salt bir azim ifadesi vardı. Arbalet tınladı ve serbest kalan kirişinin şak sesi mutfağın cam duvarlarından imkansız denebilecek kadar yüksek bir sesle yankılandı. Böceği iki gözünün arasından vurmak için atılan ok oraya değil de çocuğun boynuna isabet etti. Böcek bir arı tarafından sokulmuşçasına sarsıldı. Sıçramaya hazırlanan dizleri boşaldı ve çocuk kendi ekseninde dönerek geriye savruldu. O düşerken kullanışsız yetim şamarı da elinden kurtulup havada bir yay çizdi. Gri kralın adamı arbaletini yere atıp kemerindeki bir bıçağa uzandı. Fakat Locke önce davranıp kapı aralığından fırladı ve sakladığı nacağı tüm hiddetiyle savurdu. Jean olsa silahın yalımıyla adamın kafasını ikiye bölebilirdi. Locke ise nacağın topuzuyla rakibine sert bir darbeyi zar zor indirebildi. Fakat bu bile yetti. Topuz yabancının sağ gözünün hemen altına isabet etti ve irkilen adam acıyla bağırdı. Locke arbaleti yerden kaptığı gibi uluyarak yabancının üstüne çullandı. Silahın dipçiğini adamın suratına doğru savurdu ve düşmanının burnu etrafa kanlar fışkırarak kırıldı. Yere düşen adam kafasını koridor duvarının ata camına sertçe çarptı ve yere kayarken Locke'un bir sonraki darbesini savuşturma çabasıyla ellerini kaldırdı. Locke arbaletle hasmının parmaklarını ezdi. İki adamın çığlıkları o dar alanda birbirine karışarak yankılandı. Locke yayın kıvrık uçlarından birini adamın şakağına vurarak kavgayı sonlandırdı. Cama kanlar sıçradı ve başı yan dönen adam koridor zeminine kadar kayıp hareketsiz kaldı. Locke arbaleti elinden attı, gerisin geri döndü ve böceğin yanına koştu. Ok çocuğun soluk borusunun sağından boynunu delmiş, kuyruğundaki yuvarlak tüylere kadar oraya saplanıp kalmıştı. Yaranın kenarlarından koyu renkli kan sızmaktaydı. Locke diz çöküp böceğin başını ellerinin arasına alırken arbalet okunun arkadan çıkmış ucunu hissetti. Ellerine yapış yapış bir sıcaklık boşaldı. Çocuğun aldığı her hırıltılı nefeste onun dışarı aktığını hissedebiliyordu. Böceğin kocaman açılan gözleri genç adama odaklandı. ''Beni affet.'' diye mırıldandı Locke gözyaşları arasında. ''Tanrılar cezamı versin böcek, bu benim suçum. Kaçabilirdik, kaçmalıydık. Gururum, sen, Kalo ve Galdo, o ok beni vurmalıydı.'' ''Gururlanmakta.'' diye fısıldadı çocuk. ''Haklıydın, centilmen, piç.'' Locke kan akışını bir şekilde kesebileceğini hayal ederek parmaklarını böceğin yarasına bastırdı. Fakat çocuğun haykırmasıyla birlikte titreyen parmaklarını geri çekti. ''Haklıydın.'' dedi böcek. ''Ağzının kenarından kan sızdı. Ben bir yanaşma mıyım? Bir çırak? Yoksa gerçek bir centilmen piç miyim?'' ''Sen asla bir yanaşma olmadın böcek, asla bir çırak değildin.'' Locke hıçkırarak çocuğun saçlarını geriye taramaya çalıştı ve böceğin solgun altında bıraktığı kanlı el izi karşısında dehşete düştü. ''Seni gidi cesur budala, seni gidi cesur aptal piç, bu benim suçum böcek, lütfen, lütfen bunun benim suçum olduğunu söyle.'' ''Hayır.'' diye fısıldadı böcek. ''Ah tanrılar aşkına, acıyor, çok acıyor.'' Locke ona sarılmayı sürdürürken çocuk soluk almaz oldu, başka bir şey söylemedi. Locke yukarı baktı. Sanki bunca zaman boyunca yaşamına sıcak bir ışık tutmuş olan yabancı cam tavan artık onu koyu kırmızıdan, hala kollarında kan kaybeden böceğin kıpırtısız cesediyle beraber oturduğu zeminin yansımasından başka bir şey göstermemekten bilgiççe bir zevk alıyordu. Locke orada kederli düşüncelere kısılıp kalmış vaziyette uzun zaman bekleyebilirdi. Fakat Jean diğer odadan yüksek sesle inledi. Locke nerede olduğunu anımsadı, ürperdi ve böceğin başını yapabildiği kadar nazikçe yere bıraktı. Tökezleyerek ayağa kalkıp Jean'ın nacağını bir kez daha eline aldı. Gardıroba geri giderken hareketleri yavaş ve dengesizdi. Nacağı başının üstüne kaldırdı ve toplayabildiği tüm gücüyle Kalo ile Galdo'nun cesetlerinin arasında yatan efsunlu elin üstüne indirdi. Nacağın yalımı kurumuş deriyi keserken yazının etrafındaki soluk mavi ışık azaldı. Jean arkasından yüksek bir nida attı ve Locke bunu cesaret verici bir emare olarak kabul etti. Sistematik ve kindarca bir uğraşla eli daha küçük parçalara ayırdı. Köselemsi deriye ve kırılgan kemiklere vurdukça vurdu. Sonunda Jean'ın adını oluşturan siyah iplikler birbirinden ayrıldı ve mavi parıltı tamamen söndü. Locke iri dostunun arkasında hareket ettiğini duyana dek gözünü sansalardan ayırmadı. ''Ah böcek, ah tanrılar cezasını versin.'' Jean güçlükle ayağa kalkıp inledi. ''Beni affet Locke, bir türlü kıpırdayamadım.'' ''Affedecek bir şey yok.'' Locke kendi sesini işitmekten acı duyuyormuşçasına yavaş konuşuyordu. ''Bir tuzaktı, büyücünün bizim için bıraktığı o şeyin üstünde adın yazıyordu.'' Herhalde geri geleceğini tahmin ettiler. Kesik, kesik bir ela.
üstüne adımın dikildiği bir insan eli mi?
Evet.
Bir asılı adam tutuşu, dedi Jean et parçacıklarına ve sansaların cesetlerine uzun uzun bakarak.
Küçükken onun hakkında bir şeyler okumuştum. Anlaşılan işe yarıyormuş.
Seni kolayca devre dışı bıraktı, dedi Lok soğuk bir edayda. Böylece yukarıda saklanan bir suikastçı aşağı inip böceği öldürebilir ve senin işini bitirebilirdi. Tek bir kişi mi?
Tek bir kişi. Lok iç geçirdi.
Jean yukarıdaki tapınak odalarında gaz yağı olacaktı. Lütfen onu aşağı indir.
Gaz yağı mı?
Hepsini, dedi Lok. Acele et. Jean mutfakta durakladı, diz çöktü ve sol eliyle böceğin gözlerini kapadı. Sonra tekrar ayağa kalkıp gözyaşlarını sildi ve Locke'un isteğini yerine getirmek üzere koşup gitti. Locke, Carlo Sanza'nın bedenini peşi sıra sürükleyerek yavaşça mutfağa geçti. Cesedi masanın yanına bıraktı. Kollarını göğsünde kavuşturdu ve diz çöküp dostunu alnından öptü. Köşede yatan adam inleyip başını oynattı. Lok ayağa kalktı. Adamın suratına bir tekme attı. Sonra da Galdo'nun cesedini almak için gardıroba geri gitti. Kısa süre içinde sansaları yanlarındaki böcekle beraber talan edilmiş mutfağın ortasına düzgünce yatırmıştı. İkizlerin gözlerindeki donuk bakışa daha fazla katlanamayan Lok, kırık bir dolaptan aldığı masa örtüleriyle cesetlerin üstünü kapattı.
''Size bir ölüm adağı sözü veriyorum kardeşlerim.'' diye fısıldadı Lok işini bitirince. ''Size tanrıların bile dikkatini çekecek bir ölüm adağı sözü veriyorum. Kamor'un tüm düklerini ve kapalarını birer fukara gibi hissettirecek bir ölüm adağı. Kandan, altından ve ateşten bir adak. Bizi bir araya toplayan Aza Guilla, bizi barındıran Pere Landro ve ruhlarımız tartıldığında parmağını teraziye bastıran Madrabaz bekçi üstüne yemin ederim. Bizi güvende tutan zincirin üstüne yemin ederim. Onun yaptığını yapamadığım için sizden özür dilerim.
Lok kendini ayağa kalkıp işine dönmeye zorladı. Gardırobun köşelerine birkaç eski giysi atılmıştı. Lok onlarla beraber etrafa saçılmış makyaj kutusundan birkaç bileşen topladı. Bir avuç sahte bıyık, biraz sahte sakal, bir miktar sahne tutkalı. Bunları inin giriş koridoruna attı, sonra da hazine odasına göz gezdirdi. Tahmin ettiği gibi içerisi bomboştu. Kuyuda veya raflarda tek bir sikke bile kalmamıştı. Daha evvelden arabaya yüklenen çuvalların da ortadan kaybolduğuna kuşku yoktu. İnin arka kısmındaki yatakhaneden çarşaf ve battaniye topladı. Ardından bunlara parşömenler, kitaplar ve tomarlar ekleyip hepsini yemek odasındaki masanın üstüne yığdı. Sonunda elleri ve giysileri kanla kaplı olarak gri kralın suikastçısının başında dikilip Jean'ın dönmesini bekledi.
41. Ayrımın sonu. Sayfa 388.